الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العظيم.
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmet olarak alemlere gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Murdad 1403, Hicri Kameri 22 Muharrem 1446 ve Miladi Takvimle 28 Temmuz 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağım. Ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile Yemen'in İsrail'e saldırısı hakkında yapılan söyleşi, ünlü hekim İbn Sina podcast'i, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar ve İran'ı gezelim adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Pezeşkiyan'ı Cumhurbaşkanı olarak atadı. İslam İnkılabı rehberi mazbata töreninin İran milletinin anlamlı seçim kitabının son yaprağı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yeni hükümetin başarılı olmasının karnı uymasına bağlı olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü işgal rejiminin Lübnan'a saldırısının öngörülmeyen sonuçlara yol açacağını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Abbas'ın kendilerine özür borcu olduğunu söyledi. ve dünyanın çeşitli noktalarında İsrail karşıtı gösteriler düzenlendi. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İran halkının seçimlerde kullandığı oyunu etkili kılarak Mesut Pezeşkian'ı resmen İran İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına atadı. İran'ın başkenti Tahran'da İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenen mazbata törenini İslam devrimi lideri Ayetullah Hameni'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yargı Erki Başkanı Gülam Hüseyin Muhseni Eşe'yi, eski Cumhurbaşkanlarından Hasan Ruhani ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı. Törende İçişleri Bakanı Ahmet Vahide'nin 14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin raporu sunmasının ardından Ayetullah Hameni Pezeşkian'ın Cumhurbaşkanlığını onaylayarak mazbatasını teslim etti. Mesut Pezeşkian, 5 Temmuz'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda toplam 30.530.157 oydan aldığı 16.384.403 oyla İran'ın 9. Cumhurbaşkanı seçildi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni, mazbata töreninin İran halkının ve 14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenleyenlerin imza attığı anlamlı kitabın son yaprağı olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın görevi devralma töreninde konuştu. Ayetullah Hameni konuşmasında 14. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesinin önemli bir sınavda halkın başarısı olarak niteleyip seçimlerin güzel sonuçlarını İran halkının hissetmesi gerektiğini ve geçen 40'ı aşkın senede rekabet, sağlıklı ve halkın saikalı katılımıyla onlarca seçimin düzenlendiğini, bazı katılım oranlarının fazla, bazen de az olduğunu, ancak birinci derecede önem arz eden konunun vatandaşların saika ve motivasyon sahibi olmasından ibaret olduğunu ki her daim bu önemin var olduğunu kaydetti. Ayetullah Hameni sözlerinin devamında ulusal para biriminin değeri, üretim, yatırım, iş ortamının iyileşmesi gibi makro konulardaki ekonomik girişimler ve de vatandaşların geçiminin iyileşmesi için acil ve kısa süreli girişimlerinin şart olduğuna temasla ülke ve yürütme yetkililerini iç kapasite ve potansiyelin değerini bilip bunlara yaslanmalarını tavsiye etti. Yetkililere hitap eden İslam İnkılabı rehberi, dünya düzeyinde iyi ve onurlu çalışmaların yanında yerli ve iç güç ve girişimlerden gafil olmamalarını belirtti. Dünya ve bölgede olup bitenler ve olaylardan gafil olmamak gerektiğine işaret eden İslam İnkılabı lideri, herhangi bir olaya yönelik ülkenin tutumunu net, sarih ve ağırbaşlı bir şekilde dünyanın İslami İran'ın tutumunu bilmesi için söyleyiniz diye konuştu. Dış politika önceliklerine ve İran'ın çeşitli ülkelerle komşu olma özelliği ve imtiyazına değinen İslam İnkılabı lideri şöyle devam etti. Dış politika alanında önceliklerimizden biri komşularımızdır. Çevremizde 14'e yakın komşumuz var. Asya ve Afrika ülkeleri gibi diplomatik alanımızı genişletebilecek ülkelerle iletişimimiz çok önemli. Bizimle işbirliği yapan, bize destek veren ülkelerle iletişim önemli ve bu bizim öncelikli politikamızdır. Dış politika önceliklerinde Avrupalı ülkelerin yer almadığını hatırlatan İslam İnkılabı rehberi şöyle dedi. Batılı ülkeler son yıllarda bize pek iyi davranmadı. Petrol, yaptırım ve sahte insan hakları gibi konularda yanlış bir politika izledi. Eğer bu davranışları bırakırlarsa onlarla da iletişim öncelikli olabilir. Gazze konusuna da işaret eden İslam İnkılabı lideri şöyle konuştu. Bugün Gazze meselesi küresel bir meseledir ve bu konu Amerika Kongresi'nden Birleşmiş Milletler'e ve Paris Olimpiyatlarına kadar önem taşımaktadır. Siyonist rejim cinayetlerden, katillerden ve teröristlerden oluşan bir çetedir. Direnişin artan gücüne de temas eden Ayetullah Hameni şu ifadeleri kullandı. Direniş her gün gücüne güç katmaktadır. İslam İnkılabı rehberi iki gün önce Amerika Kongresi'nin Siyonist cani Netanyahu'yu meclise davet ederek burada konuşmasını dinlemesinin büyük bir kara leke olduğunu ifade ederek dünyanın Gazze konusunda ciddi karar vermesi ve ülkeler, milletler, siyasi ve fikri şahsiyetlerin çeşitli alanlarda faaliyet yapmaları gerektiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, yeni hükümetin başarılı olmasının nizamın genel politikaları ve kalkınma programı kanununa uymasına bağlı olduğunu belirtti. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bugün İmam Hümeyni Hüseyinisinde düzenlenen mazbata töreninde konuştu. Pezeşkian, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük mimarı İmam Hümeyni, Şehit General Kasım Süleymani, Şehit Recai, Şehit Bahüner ve Şehit Reisi'yi saygıyla anarak konuşmasına başladı. Pezeşkian seçimlere katılarak yeni Cumhurbaşkanı'nın seçmeleri nedeniyle İran halkına teşekkür ederek, "Bana ya da rakip adaylara oy verenler ya da endişelerini belirtmek ve eleştiri amacıyla seçim alanına girmeyenler devletten, benden ve müstakbel hükümetten değişim bekliyordu ve buna yanıt pratikte bugün başlıyor," dedi. Pezeşkian, anayasanın bize emanet ettiği şey aslında İslam İnkılabı rehberinin açıkladığı aydın yola, İslam Cumhuriyeti düzeninin ilkelerine ve açıklanan genel politikalara ve ilerlememiz gereken plan kanununa dayanmaktadır. İran'ın bölgedeki ilk ekonomik, bilimsel ve teknolojik konuma sahip gelişmiş bir ülke olması ve İslam dünyasında İranlı, devrimci ve ilham verici kimliğe sahip olması, uluslararası rekabette ise yapıcı etkileşimde bulunması, İran İslam Cumhuriyeti'nin vizyonunu anlatmaktadır. Gelecek vizyonumuz gelişmiş bir ülke olmaktır, ifadelerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Pezeşkian şöyle devam etti. Birlik içinde ve yasalara saygılı bir toplum, yönetimin ve toplumun güçlenmesine tanık olabilir ve ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için ikisinin ortak rolünü ve etkileşimini belirleyebilir. Gelecek hükümetin bu vizyonu gerçekleştirme misyonu, devrim liderinin arzuladığı vizyona ve açıkladığı genel politikalara ve plan kanununa bağlılığı içermektedir. Bizi hak ettiğimiz yere getirecek olan birlik, beraberlik ve ilahi ipi kavramaktır. Bencillikten kaçınmalıyız. Var olan tüm ihtilaflar bencillikten kaynaklanmaktadır. Yol belli, politika belli, siyaset ve vizyon çerçevesinde hareket edersek hak ettiğimiz konumda olabiliriz. Pezeşkian, zulüm kendi dostlarımız ve partilerimizle ilgilenmek ve halka sahip çıkmamaktır. Sağlıkta, İşte, mevkide, kaynakların dağıtımında adaleti gözetmenin uymamız gereken ilkelerden biri olduğunu defalarca söyledim. Halkımıza ve devrim liderimize halk için insaf ve adaletten başka bir yol seçmeyeceğimize söz veriyorum. Bütün kalbimizle bu insanlara hizmet edeceğimize söz veriyoruz. Şehitlerin, vatan için canını feda edenlerin yolunda duracağımıza söz veriyoruz. Birlik içinde olmak ve kanunlara uymak dışında ülkeyi gerçek konumuna, onur ve şerefine döndürmek mümkün değildir diye konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejim İsrail'e Golan Tepelerindeki Mejdel Şems saldırısının ardından yeni bir maceraya girişmesinin öngörülmeyen sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani yaptığı yazılı açıklamada, Siyonist rejimin herhangi bir cahilce eylemi, bölgede istikrarsızlık, güvensizlik ve savaşın kapsamının genişlemesine yol açabilir değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in dünya kamuoyunun dikkatini Filistin'de işlediği suçlardan başka yöne çekmek için sahte bir senaryo izlemeye çalıştığını ifade eden Nasir Kenani, Siyonist rejimin Mejdel Şems bölgesinde yaşanan olay hakkında yorum yapacak ve hüküm verecek asgari ahlaki yetkisi yoktur ve bu rejimin başkalarına yönelik iddiaları da dinlenmeyecektir yorumunu yaptı. İsrail'in bu gibi aptalca davranışlara karşı öngörülmeyen sonuçlardan ve tepkilerden sorumlu olacağını belirten Kenani, Amerika'ya bölgede yeni bir yangın başlatmadan önce Siyonist rejimi durdurma çağrısında bulundu. Siyonist rejim, İsrail'in işgal altında bulunan Golan Tepelerindeki Mejdel Şems beldesinde bir futbol sahasına bir füzenin düşmesi sonucu 12 kişinin öldüğünü, 17'si ağır, 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail ordusu ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeb'a beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek Lübnan Hizbullah'ının sorumlu olduğunu ileri sürerken, Lübnan Hizbullah'ı ise Mejdel Şems'te meydana gelen saldırının kendilerinin tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını bildirdi. Öte yandan Mejdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi demir kubbeden ateşlendiği dile getirildi. İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini gazetecilere yaptığı açıklamada saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin demir kubbe bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğini görüldüğünü söyledi. Aynı şekilde Doha merkezli El Arabi televizyonu muhabiri bölge halkından füzenin geldiği yön ve saldırı sirenlerinin gecikmesi nedeniyle demir kubbeden atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Abbas kusura bakmasın, önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım dedi. Yerel bir yetkiye yaptığı açıklaması konuşmasında bazı siyasi partilerin şu anda hükümet Filistin başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun dediğini aktaran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, size davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın, önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi, bekliyoruz. Bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gerekenleri her yerde, her toplantıda dile getiriyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının bir başka bölümünde Amerika Kongresi'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırlamasına sert eleştirilerde bulunarak, Amerika'nın Kongres'te soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. Temsilciler Meclisi'nin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor. Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasaba Kongresinde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Dünyanın farklı bölgelerinden insanlar Filistin halkına destek vermek ve Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarını protesto etmek için gösteri yaptı. Meyr Haber Ajansı'nın haberine göre Florida'dan çok sayıda kişi pazar günü eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın malikanesi önünde toplanarak Filistinlilere destek verdi ve Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki görüşmeyi protesto etti. İrlanda'nın York şehrinde Filistin halkına destek sloganları atan göstericiler Amerika'nın Siyonist rejime verdiği desteği kınadı. Almanya, Türkiye ve İsveç'te çok sayıda kişi gösteriler düzenleyerek sloganlar atarak Netanyahu'nun Gazze şeridinde soykırım yapmak suçlamasıyla tutuklanmasına yönelik yasal tedbirlerin hızlandırılmasını talep etti. Aynı zamanda on binlerce Siyonist, Tel Aviv'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının pek çok bölgesinde Netanyahu'nun kabinesinin devrilmesini ve Filistin direnişiyle bir esir değişimi anlaşması imzalanmasını vurgulayan gösteriler düzenledi. Anadolu Ajansı da İsrail ile Paraguay futbol takımları arasında oynanan karşılaşmada taraftarların göndere çektiği Filistin bayraklarının fotoğraflarını X sosyal medya hesabından yayımladı. İsrail'in Gazze şeridinde yürüttüğü ölümcül ve yıkıcı savaşa gönderme yapan soykırım olimpiyatları temalı pankart izleyiciler arasında sergilendi. Filistin Bilgi Merkezi ayrıca olimpiyat köyündeki bir binaya Filistin bayrağının çekilmesini X hesabı üzerinden duyurarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Fransız gençlerinin Filistin bayrağını olimpiyat köyündeki bir binanın tepesinde dalgalandırdığını aktardı. ve işgal güçlerinin Gazze şeridini açtığı soykırım savaşı 295. gününe girerken Filistin Enformasyon Merkezi muhabirleri işgal ordusunun bugün çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlediğini ve top atışı gerçekleştirdiğini bildirdi. İşgal ordusunun saldırı düzenlediği Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla'dan iki şehidin naaşları çıkarıldı. İşgal ordusuna ait SİHA'nın Deir el-Belah doğusundaki El-Bereke caddesinde bir grup Filistinli hedef alması sonucu 4 kişi şehit oldu. İşgal ordusunun Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. İşgal ordusunun Deir el-Balah'ın batısındaki Sahra Hastanesi'ne düzenlediği bir dizi saldırıda aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 36 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Hatice Okulu'nun bahçesindeki Sahra Hastanesi'ni hedef alan saldırılarda şehit olanların 15'inin çocuk ve 8'inin ise kadın olduğu belirtildi. Gazze'deki Hükümet Enformasyon Ofisi konuyla ilgili yayımladığı bildiride, işgal ordusunun Deir el-Balah'taki Hatice Okul'un bahçesinde kurulu Sahra Hastanesi'ne saldırı düzenleyerek yeni bir katliam gerçekleştirdiğini söyledi. Muhterem dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir. Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular daha çok ilginizi çektiğini bilmek istiyoruz. Turizm, kültür ve sanat, edebiyat, tarih, politika, ekonomi, spor veya diğer konular. Lütfen görüşlerinizi 0098-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz çocuk katili İsrail rejiminin neden olimpiyat oyunlarında katılmasıyla ilgilidir. Son günlerde birçok kurum, kampanya, siyasi ve insan hakları savunucusu, Siyonist sporcuların Paris olimpiyatlarından atılmasını talep etti. Ancak Fransız yetkililer, Siyonistleri hoş karşılayarak onların bu oyunlara katılmasından memnun olduklarını gösterdi. İnsan hakları örgütleri ve kuruluşları ile sosyal medya aktivistleri, farklı kampanyalar düzenleyerek Siyonistlerin Fransa'dan sınır dışı edilmesini talep ettiler. Paris Today'in haberine göre söz konusu kampanyaların yöneticilerinin sözleri şu şekilde: olimpiyat oyunlarında insani değerlerini kutlanması İsrail'in Filistinlilere yönelik zalim ve soykırım eylemleriyle çelişiyor. Hattı Fransa'da aşırı solcu boyun eğmeyen Fransa LFI partili milletvekili Thomas Portes, olimpiyat oyunları başlamadan önce 20 Temmuz'da Paris'te düzenlenen Filistin'e destek gösterisi sırasında sahneye çıkarak İsrail'in olimpiyat oyunlarına katılımına karşı açıklamalarda bulundu. Paris'te düzenlenecek uluslararası bir etkinliğe, olimpiyat oyunlarına sadece birkaç gün kaldı ve ben buraya İsrail delegasyonunun Paris'te hoş karşılanmadığını söylemek için geldim. İsrailli sporcular Paris'teki olimpiyat oyunlarında hoş karşılanmayacaktır şeklinde konuşan Portes, bu durumu engellemek için harekete geçme çağrısı yaptı. LFI partili milletvekili Aymeric Caron da 22 Temmuz'da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ağustos 2021'de olimpiyat sporcuları, İsrail ordusu askerleri, şampiyonlar mesajıyla yayımladığı bir videoyu alıntı yaparak, görünüşe göre İsrail ordusu askerleri ve olimpiyat oyuncuları arasında bir bağ kuruluyor. Bu ordu, bir Birleşmiş Milletler Komisyonu'na göre Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu ifadesini kullandı. Pek çok kişi Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, IOC'nin, İsrail'in sporcuları da hedef alan Gazze'deki suçlarına tepki vermesini bekliyordu. Bu beklenti, Filistin Olimpiyat Komitesi'nin uzun yıllardır IOC tarafından tanınmasından kaynaklanıyordu. IOC'nin iki ana yükümlülüğünün olduğunu bilmek ilginçtir. Birincisi, insan onurunu korumaya önem veren barışçıl bir toplumu terviç ve teşvik etmek ve ikincisi, temel evrensel ahlaki ilkelere saygı göstermek. Ancak ne vaatler ve sloganlar ne de Filistin Olimpiyat Komitesi'nin IOC tarafından tanınması, bu uluslararası otoritenin mazlum Gazze halkının lehine bir tavır almasına neden olmadı. Ne Filistin'le dayanışma var ne de İsrail'e karşı çıkmak diye bir şey. Başka bir tepki de yok. Bu durum ilan edilen sloganlar ve ilkeler ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin fiili performansı arasında açık bir çelişki olduğunu göstermektedir. 2 yıl öncesine döndüğümüzde bu çelişki daha da belirginleşiyor. O günlerde Ukrayna'da savaş başladığında bugün IOC'den gördüğümüzün aksine bu komite hızla tepki gösterdi ve Rusya'yı bu savaştan dolayı kınadı. O dönemde bir IOC başkan yardımcısı şunları söyledi. Savaş olimpiyat idealinin antitezidir ve şunu yineledi. Rusya Federasyonu eylemlerini kınıyoruz. Uluslararası Olimpiyat Topluluğu'nun bir üyesi olma hakkını kaybetmiştir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bu tutumu nedeniyle 2024 Paris Olimpiyatlarına tarafsız sporcu olarak katılacak Rus sporcuların katı koşulları karşılaşması gerekiyor. Mesela Rus bayrağı veya marşı olmadan yarışmalılar. Ancak bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, İsrail'in Paris Olimpiyatlarına katılmasına izin verilip verilmeyeceği sorulduğunda açıkça şunu söyledi. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Ardından 87 İsrail Olimpiyat sporcunun bu işgal rejiminin bayrağı altında yarışmaya katılacağı açıklandı. Bütün bunlar olurken Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş açıkça İsrail'in Gazze'yi yok etmesiyle kıyaslanamaz. İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 40 bine yakın Filistinli şehit oldu. İngiliz medya dergisi The Lancet, dolaylı ölümlerin ve enkaz altında kalan binlerce kişiyi de hesaba katarak İsrail saldırıları sonucu ölen Filistinlilerin gerçek sayısının yaklaşık 186 bin kişiye ulaştığını hesapladı. İnsan Hakları İzlem Örgütü'nün kurucusu Arye Neyer bu durumu soykırım olarak niteledi. Buna göre birçok kuruluş sporcuların ve bu rejimle ilgili her şeyin boykot edilmesi çağrısında bulundu. Peki neden İsrail'i boykot edelim? İsrail boykotunun belki de en önemli nedeni bu rejimin Gazze'de işlediği suçların uzun listesidir. Filistinli şehit çocukların sayısı en az 16 bin kişi. Filistinli şehit kadınların sayısı 11 bin kişi. Sağlık personeli şehit sayısı 520 kişi. Şehit gazeteci sayısı 160 kişi. Aynı zamanda Siyonist rejimin sporculara ve Filistin spor camiasına karşı işlediği suçlar, dünya spor etkinliği olan olimpiyatlarda bu rejimin boykotunu anlamlı kılabilecek en önemli nedendir. Filistin Futbol Federasyonu istatistikleri uyarınca şehit sporcu, hakem ve spor emekçilerinin sayısı 350 kişi. Futbolda aktif sporcuların şehit sayısı 250 futbolcu. Gazze'nin bombalanmasında yerle bir edilen spor bina sayısı 55 spor binası. Gazze'deki spor tesislerinin tahrip edilmesinin boyutu %80. Filistinli esirleri tutmak için bu merkezleri gerçek amaç dışında kötüye kullanılması, stadyumun zindana dönüştürülmesi. İsveçli siyaset uzmanı ve insan hakları savunucusu Helen Stillert, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Güney Afrika, Belarus ve Rusya'ya yaptırım geçmişi olduğunu ancak Gazze Savaşı nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanmasından bahsetmediğini belirterek bu ikili davranmasının Batı dünyasının ikiyüzlülüğünü gösterdiğini vurguladı. Spor dünyasında ve insan hakları savunucuları arasında pek çok kişi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin uygulamalarını değiştirmemesi halinde olimpiyat ruhundan geriye hiçbir şey kalmayacağına inanıyor. Bütün bunlarla birlikte geçtiğimiz günlerde Filistin Olimpiyat Komitesi büyük çabalar sarf ederek ve sayısız delil toplayarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne ayrıntılı bir rapor sundu. Dosya, Filistin Olimpiyat Komitesi, POC'nin olimpiyatların ruhu ve değerleriyle çeliştiğine inandığı İsrailli sporcuların davranış örneklerini içeriyor. Hikaye, Gazze yakınlarında konuşlanmış Siyonist askerleri ziyaret eden birçok İsrailli sporcunun imzalı füzelerin yanında çektirdikleri fotoğrafları sosyal ağlarda paylaşmalarıyla ilgilidir. Filistin Olimpiyat Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Nader Jivosi bu vakalara değinerek Gazze'de insan haklarının ihlali ve masumların öldürülmesi nedeniyle bu talebi gündeme getirdik dedi. Jivosi, İsrailli sporcuların olimpiyat ruhuna uygun olmayan davranışlar sergilediğini vurguladı. Jivosi ayrıca işgal rejimi sporcularının rejim askerleriyle bir araya gelip görüşmelerine dikkat çekerek şöyle devam etti. Bu sporcuların bazıları İsrail ordusunu teşvik etmek için Gazze yakınlarındaki askerlerle görüştü. Örneğin bir judo şampiyonu imzalı roketlerin resimlerini sosyal medyada yayımlayarak gururla şöyle yazdı. Benden size memnuniyetle. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumunu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Dün akşamki sohbetimizde İsrail rejiminin başbakanlığının Amerika Kongresi'ndeki konuşması ve buna paralel olarak yaşanan gelişmeler gözden geçirmiştik. Röportajımızın ikinci ve son bölümünde bu akşam Yemen direnişinin Ensarullah Hareketi'nin İsrail rejimine karşı son İHA saldırısıyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Şerif'in görüşlerini kaldığı yerden dinliyorsunuz efendim. Sayın Şerif'i şimdi bu gelişmelere paralel olarak biliyorsunuz sahada çok gergin olaylar meydana geldi. Yemen direnişinden İsrail rejimine karşı İHA saldırısı gündeme bomba gibi düştü haberi. Şimdi bu aynı zamanda da yine Yemen Ensarullah Hareketi'nin ne kadar aslında askeri bakımdan kendisini geliştirdiğinin bir mesajıydı İsrail rejimine ve onu destekleyenlere. Sahadaki yaşanan gelişmeler nasıl buldunuz? Yemen'in bu son operasyonuyla ilgili de alalım görüşlerinizi efendim.
Yemen, bugün Yemenliler ve Yemen'de Husilerin ve Yemen Demoğullar şimdi Yemen'e hakim olan hükümetin misali direniş, iman, mukavemet ve isteğin bir tecellisidir, bir numunesidir, örneğidir. Yemenliler istediler müstakil yaşayalar. Ve buna kadir oldular, istediler direneler, direndiler ve istediler yükseleler, yükseldiler. Ve istediler, onlar tahkir olunmuş Yemenliler ki, iller boyu onları tahkir edildiler. Hususen Suudi Arabistan'da onlara çok aşağı seviyyede işlerde işledirdiler, tahkir edildiler. Ve bugün görüyor Yemenliler, Müslüman halkının yüksek seviyyede hürmet kazanıblar ve gösterirler ki, doğrudan da layık bir millettiler. Eyni halda bunlar başkan Arab Müslümanlarını rüsva edirlər. Bu Yemenliler, hemen Yemenliler idiler ki Suudi Arabistan başka devletleri yığdı, bir etilaf yarattı, bir grup yarattı devletlerden, Arab devletlerinden, Misri'den tutmuş da bölgede bir emirliklerden bir yerde illərlə bu yəmənliləri istədilər tapdiyalar, savaşalar, bunları nabud eləyələr. Niyə? Çün onlar bu günə çatmaq istədilər və bunlar qoymurdular. Yəni, bugün İslam dünyasında əgər İsrailin o cinayəti doğrudan da hamını vəhşətə salır və hamını təəccübləndirir və dünyanın mənəviyyətinin nə səviyyədə olduğunu göstərir, eyni halda müsəlmanların, xüsusən Ərəb dünyasında bir çox müsəlmanların rəzil olmaqlarını göstərir ki, İtanyahu Kongredə o Ərəb dostlarımızla birlikdə, Ərəbin dostları kim diyorlar? Bugün ələn yəmənliləri İsrailin və Amerikanın təyyarələri vurur. Aya bunlar İsraildən və ya Amerikadan gəlib bu təyyarələri vururlar, ya bölgədə Amerikanın demək olar alanlarından və bazalarından uçurlar. Bunlar hansı məmləkətlərdirlər? Bunlar haradadırlar? Bunlar Suudi Ərəbistanda, Türkiyədə, Ordunda, onlardadırlar. Bunlardan uçurlar yəqin ki, səssiz, şəksiz, şübhəsiz. Və əlbəttə ki, yəmənlilərin bu hərəkəti iki məsələni isbat eləyir. Biri bu ki, belədir ki, hər kim cizsə emperializmin qoltuğuna, Amerikanın qoltuğuna, Batının qoltuğunun altına, onların dediklərinə hə dedi, hər dediklərinə hə desə, o yüksələr və ya himayədə olar, əmniyyətdə olar. Yox, yəmənlilər istəmədilər. Bugün Fars körfəzində, yəni Ərəbistan adasında olan ölkələrin hamısının içində ən cüzdi özündən müdafiə eləməyə imkanı olan və bəlkə müsəlmanların izzətindən difa eləyənə eləməyə ən qabil xalqlar Yəmənlilər. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ budur ki, Yəmən dövləti baxanda Ərəb yarımadasında olan ölkələrə, yəni Fars körfəzində Qətər, İmarat, Dubey, nə midanəm, Dubey ki, elə imaratın bir üzvidir. Suudi Ərəbistan, Kuveyt, başqa ölkələr, bu Misr, Ordon, bu ölkələr dizində baxanda hamısından zəif ölkə hansıdır? Hamısından zəif ölkə Yəməndir. Nədir olur Yəmən ən uzaq nöqtədən qadir olur müsəlmanlardan, Filistindən himayət eləyə? Həm gəmiləri qoymaya kömək yapara, həm də orada səyunisti rejimin limanların bura, bəndərlərin bura və ora gəmilərin, kömək gətirən gəmilərin yanaşmasının qabağını ala və xüsusən Telaviv bura. Və bu göstərir ki, onlar çox hay salırlar, təbliğat edirlər, qorxudurlar və belə döyür. Əgər istəsə müsəlman ölkələr, Yəmən kimin, kömək eləyə Filistin xalqına, müsəlmanlara bu imkanı var. Amma təəssüf olsun ki, bu kömək yoxdur. Yəmən xalqında olan qeyrət, qaşqalan müsəlmanlarda yoxdur. Bəzi qeyri-ərəb müsəlmanlar, məsələn Türkiyədə, mediada və dövlət başçıları himayə edirlər Qəzzədən, müsəlmanlardan. Vəli bu himayə ləfzidir, yəni sözlədir. Əmələn bir şey yoxdur. Əmələn biri bir qədəm ata, bir ayaq qaldıra, bir kömək göndərə, belə bir şey yoxdur və bəlkə əksinə bəzi iddialarda var ki, ticarət filan var. Bu təəssüf olunan haldır başqa xalqlar üçün, müsəlman xalqlar üçün. Eyni halda izzət və ehtiram nişanəsidir Yəmən üçün və yəmənlilərin bu hərəkəti doğrudan da qürur verirdi.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Rahmetullah Şerifi.
Sağ olun, iyi yayınlar.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerini, Yemen direnişinin İsrail rejimine karşı gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili dinlenmiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir.com'a da başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Oğlum Ebu Ali birkaç gündür uzun yıllardan beri yapmakta olduğu okuma yazma, araştırma yapma ve tartışma ve derslere katılmayı bir kenara bırakmıştı.
Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Akşam şehrin bilim adamları ve doktorlarından oluşan bir grup üst üste üçüncü gün konuşma ve istişare yapmak amacıyla Abdullah'ın evinde toplanmıştı. Aralarında yaşlı, eğitimli bir doktor olan İbn Sina'nın talebelerinden de bazıları bulunmaktaydı. Herkes ne olacağını büyük bir merakla bekliyordu. Genç hekimin derslere katılmamasının üzerinden birkaç gün geçmişti. Orada bulunanlar bunun sebebinin ne olduğunu anlamak istiyorlardı. Herkesin kafası iyice karışmıştı. Abdullah odaya girip misafirleri karşılayıp hal hatır sorduktan sonra üzgün bir tavır ve alçak sesle şöyle dedi. Oğlum Ebu Ali'nin alışılagelmişin aksine okumayı, yazmayı, kitap okumayı bırakmasının üzerinden birkaç gün geçti. Uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmaları ve araştırmaları terk etti. Öğrencilerini kabul etmemekle kalmayıp aynı zamanda bilim, ders ve kitaplar hakkında konuşmaktan bile sakınıyor. Orada bulunanlar arasından eski hukukçu ve alimlerden biri şöyle dedi. Merak etmeyin, biz bu sorunu çözünceye kadar bu konunun peşini bırakmayacağız. Bugün Horasan diyarında ve belki de bütün İran ve Arabistan topraklarında senin bilge oğlun Ebu Ali Sina gibi hem de çocuk yaşta erdemli ve idrak sahibi bir kişi daha yoktur. Abdullah'ın yanında oturan yaşlı hekim şöyle dedi. Evet, siz 17 yaşındaki Porsinan'ınızın edebiyattan doğal bilgeliğe, matematikten hukuka ve tıptan tüm bilim ve tekniklerde gerçekten çok yetenekli ve şu ana kadar hiçbir bilim adamı ve tüm bilimlerde böyle bir dereceye ulaşmadığını biliyorsunuz. Dolayısıyla da onun derslerden ve kitaplardan bizar olması ve yorulması gibi bir şeyin de söz konusu olması şaşırtıcıdır. İsterseniz uygun bir zamanda biz kendimiz Pursina ile bizzat görüşelim. Belki o zaman bu bıkkınlık ve yorgunluğun nedenini anlayabiliriz. Bu sözlerin üzerine Abdullah şöyle dedi. Asıl mesele şu ki bugünlerde Ebu Ali'ye ulaşabilmek hayli zor bir iştir. Zira her gün şafak vakti hatta bazen güneş doğmadan evden çıkıyor. Gece eve dönüp yatağına geçip uyuyor ve hiçbir soruya cevap vermiyor. Aslına bakılırsa tam olarak nereye gittiğini de bilmiyoruz. Her gün dağlara, ovalara, nehir ve dere kıyılarına ve muhtelif yerlere gidiyor. O sırada Ebu Ali'nin genç öğrencilerinden biri şöyle dedi. Birkaç gün önce üstadı nehir kenarında görmüşler. O da camine gidip geliyormuş ama kimseyle konuşmuyormuş. Üstelik Pursina'yı bugün öğleden sonra kitapçılar pazarında kitap satan bir kitapçıyla konuşurken gördüm. Kendisine selam verdim. Zar zor cevap verdi. Elbette ben pek alınmadım buna. Abdullah heyecan ve şaşkınlıkla onun sözünü kesip ne dedin? Kitapçıyla mı konuşuyordu? Ama o bütün kitapları bir kenara bırakmıştı. Ne kitabı satın alıyormuş ki? Diye sordu. Genç adam sözlerini şöyle sürdürdü. Üstad Bursina kitap almak istemiyordu. Fakat kitapçı adam alması için sürekli ısrar ediyordu. Ben de uzaktan bu sahneye şahit oluyordum. Üstad ben artık kitap okumuyorum dediyse de adam bir türlü pes etmedi. Kitapçı adam üstadın peşine düştü ve sonunda ısrarla kitabını sattı. Kitapçının kitabın fiyatı çok düşük. Sahibi de paraya muhtaç. 3 dirhem çok para değil ki. Bu kitabın sahibine yardım etmek için de olsa bunu satın alın dediğini net bir şekilde duyabiliyordum. Üstad isteksizce kitapçıya birkaç dirhem verip kitabı alarak şehir kapısına doğru ilerledi. Üstadın bu isteksizliği ve bıkkınlığı beni de çok tedirgin ediyordu. Orada bulunanlar arasında o ana kadar sessiz kalan zayıf, yaşlı bir adam Abdullah'a dönerek her ne kadar bu kitabı satın almış olması da bir umut penceresi olsa Pursina'nın bu bıkkınlık ve isteksizliğinin sebebini bulmak gerek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Diye sordu. Abdullah şöyle dedi. Ben aşırı yorgunluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Son 3-4 yıldır bizim neler yaşadığımızı bilmiyorsunuz. Uzun yıllar boyunca bu Ali ders çalışmaktan ve kitap okumaktan başka bir şey yapmıyordu. Son 1,5-2 yıldır geceleri çok az bir süre dışında hiç uyumuyor. Sadece hayatta kalabilecek kadar çok az miktarda yemek yiyordu. Yaşlı adam Pursina o dönemde hangi kitapları okuyordu diye sordu. Abdullah şöyle yanıt verdi. Saymakla bitmez ki. Çok muhtelif kitaplar okuyordu. Ben çoğunun adını dahi duymamışım. Fakat şunu söylemem gerek ki tıp bölümünden mezun olduktan sonra muhtelif bilimlerde çalışmaya devam etti. Tekrar gramer, edebiyat, düzen, nesir ve Arapça ders kitaplarını okudu. Daha sonra da fıkıh, hadis, tefsir, kelam, mana ve tabir kitaplarını okuduktan sonra felsefe, hikmet, mantık, tabiat bilimleri, matematik, aritmetik, geometri, nücum, astronomi, müzik, tıp ve kimyaya yöneldi. Tasavvuf, siyaset, devlet idaresi, ev ekonomisi, ahlak ve psikoloji ile ilgili yazıların hepsini okuyup ezberledi. Ardından ilk felsefe ya da daha sonra bizim bilimimiz adını verdiği ilahi ilimlere yöneldi. Buna doğal olarak doğal ilaç diyordu ve tabii ki bu arada hastaları da tedavi ediyor, ders vermeyi ve araştırma yapmayı da ihmal etmiyordu. Orada bulunan hekimlerden biri Abdullah'ın konuşmasını keserek şöyle dedi. Bu dersleri ve kitapları hangi üstattan öğreniyordu? Abdullah, Pursina'nın 2 yıldır üstadı yoktur. Herhangi bir durumda çaresiz kalırsa Allah'tan yardım istiyor diye yanıt verdi. Bunun üzerine davetliler arasında kahkaha sesleri yükselmeye başladı. Kalabalığın arasından biri şöyle diyordu. Üstad, Allah'ın yardımıyla bilimsel problemleri nasıl çözüyor? Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. Her ne kadar her şeyin söylenmemesi gerekirse de ben şahit olduğum olayların küçük bir bölümünü sizlere anlatayım. Evet, İbn Sina bazen gece gündüz belli belirsiz saatlerde üzgün bir yüzle camiye koşuyor, ardından mutlu ve aydınlık bir yüzle eve geri dönüyordu. Sonunda onunla konuşup bu davranışının nedenini sorduk. Ebu Sina şöyle diyordu: "Ne zaman içinden çıkamayacağım bir sorunla karşılaşsam, bir orta yolu bulamayıp bir şeyi ispat edecek sebep bulamazsam hemen camiye koşup namaz kılıyor ve Yüce Allah'tan bana doğru yolu göstermesi, önüme aydın bir yol koyması ve zorlukları önümden kaldırması için dua ediyorum. Ardından sorunları çözmemi kolaylaştıracak içgörü ve gücü kendimde buluyor. Gece eve dönüp okumaya ve yazmaya başladığımda biraz uykuya dalınca birçok sorun ve gizli sırlar rüyamda bana aşikar oluyor." Abdullah'ın sözleri bitince orada bulunanlar ayağa kalkıp övgüler yağdırdılar. Kimi salavat getiriyor, kimi Allahu Ekber diyordu. Onu övüyorlardı. Abdullah şöyle karşılık verdi: "Okuyup uyguladığı ve defalarca tekrarladığı son kitap Aristoteles'in Metafizik adlı eseriydi. Ama bir gün aniden bu kitabı bir kenara atarak şöyle dedi: "Benim bu bilime ulaşmamın hiçbir yolu yok. O halde ders de, kitap da artık benden uzaklaşsın." dedi. Sonrasında da ders ve kitabı artık bir kenara koydu. Abdullah daha sonra derin bir ah çekerek şöyle dedi: "Allah'a şükür ki böyle de oldu. İyi ki de bırakmış. Zira eğer o şekilde çalışmayı sürdürseydi hem kendisine hem de bize zarar verebilirdi. Bu yüzden oğlumun yorulduğunu, yıprandığını, artık yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum onu. Çünkü sağlığından endişe duyuyorum artık." Abdullah çok üzgün ve çaresizdi. Artık bu konuşmayı sürdüremiyordu. Bu durumu fark eden oradakiler hemen araya girerek konuşmaya başladılar. Onu teselli edip bir çözüm yolu bulmaları gerektiğini belirttiler. Ancak tam da o sırada evin kapısı açılıp bir grup insan gürültülü bir şekilde bahçeye girdiler. Abdullah da aceleyle odadan dışarı koşup onlara bakmaya gitti. Diğerleri de onu takip ettiler. Acayip bir manzaraydı. Ebu Ali Sina bir grup fakir ve çaresiz insanla birlikte eve gelmişlerdi. Yanındakiler de yüksek sesle onun ve ailesinin sağlığı için dua ediyor ve övgüler yağdırıyorlardı. Bu manzara karşısında şaşkına dönen Abdullah, "Evladım, bu insanların burada ne işi var?" diye sordu. Ebu Ali şöyle cevap verdi: "Babacığım, İzniniz olursa Allah'a şükretmek için servetimin yarısını onlara vermek için onları buraya davet ettim. Her daim bana merhamet ve lütufta bulunan Yüce Allah'a şükürler olsun ki bugün bu kitapla beni başıboş dolaşmaktan kurtardı ve sonsuz ilim ve irfan dünyasına yeniden yönlendirdi." Abdullah gözleri sevinç yaşlarıyla doluyken şöyle diyordu: "Çok güzel, biz de Allah'a binlerce kez şükrediyoruz. Şimdi söyle bakalım, seni ders ve kitaplarla barıştıran bu kitap nedir?" "Metafizik fi mabet Tabi'a kitabı, Muallimi Saniye Hekim Ebu Nasr Farabi tarafından yazılmıştır. Siz de iyi biliyorsunuz ki Aristoteles'in Metafizik kitabını okudukça hiçbir şey anlamıyordum. Bu yüzden de sinirlendim, ümitsizliğe kapıldım ve artık tüm ders ve kitapları bir kenara bıraktım. Şimdi İranlı büyük filozof Farabi'nin kitabı aracılığıyla bana yardım ettiği ve rehberlik ettiği için Yüce Allah'a şükrediyorum. Elbette o gezgin kitapçıya da minnettarım. Bu kitabı eğer daha önce almış olsaydım, Aristoteles'in kitabını 20, 30, belki de 40 kez okumazdım. Bu sırada yaşlı bir adam şöyle dedi: "Evladım, faydası olmadığını bildiğim bir kitabı okuyarak neden kendini bu kadar eziyet ettin peki?" İbn-i Sina şöyle cevap verdi: "Çünkü Muallim-i Sani'nin kesinlikle boş yere bir şey söylemediğini biliyordum." Yaşlı adam sözlerine şöyle devam etti: "Peki bu zengin ve eşsiz zekayla bunu nasıl anlamadın?" İbn-i Sina şöyle cevap verdi: "Yunan ilimleri ve kitaplarının mütercimleri çoğunlukla Süryanilerdi ve çoğu zaman ya bu kitapların asıl metnini tarif etmişler ya da tercüme yarım ve eksik bırakmışlardı. Bu yüzden kitapların Arapçaya tercümesi yanlış, belirsiz, yetersiz ve bazen de mantıksızdır. Haliyle bir kitabı defalarca okuyup içindeki tüm kelime ve cümleleri ezberlememe rağmen yine de bir sonuca varmayıp yazarın ne demek istediğini anlamamam çok da şaşılacak bir durum olmasa gerek." Bu sözlerin üzerine yaşlı adam yine şaşkınlıkla şöyle sordu: "Kitabı kaç kez okuduğunu söylemiştin?" Genç üstad, "Sayacak olsam belki de 40'ı bulurdu" diye cevap verdi. Bu sırada kalabalıktan Allahu Ekber sesleri yükselmeye başladı. Büyük bir gürültü ve sevinç ortamı hakimdi. Aralarında ihtiyaç bir adam titrek sesiyle şöyle diyordu: "Bir kitabı 40 kez okumak, o da eksik, yarım ve anlaşılamaz olmasına rağmen. Bu azim ve irade gerçekten Yüce Allah'ın bir lütfudur. Tüm varlığını tek bu lütuf karşısında şükretmek için harcasan yine de çok sayılmaz." Evet değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi 0098-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Lütfen görüşlerinizi 0098-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi 0098-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su krizinin dünya toplumunu yaşanacak muhtemel savaşlarla tehdit ettiğini belirterek ciddi su kriziyle karşı karşıya olan bazı bölgelerden örnekler verdik. Bu hafta da aynı konuyu ele alarak kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Ünlü Amerikalı uzman ve yazar Michael T. Clare, 2001 yılında Modern Çatışma Coğrafyası makalesinde dünya toplumuna uyarıda bulunarak şöyle yazdı: "Yakın bir gelecekte çatışan bölgeler belirlenecektir. Onlar potansiyel açıdan doğal zenginliklere sahiptir. Dünyanın birçok noktasında arz ve talep mekanizmasından doğan baskı ile birlikte nüfus artışı ve ekonomik faaliyetlerin genişlemesi hayati maddelere ulaşmak iştahını kabartır. Bu yüzden enerji ve hayati maddelerin azalmasıyla geriye kalan kaynaklara ulaşma rekabeti yoğun şekilde şiddetlenecektir." Clare makalesinin devamında dünyada petrol tüketiminin artmasına değinerek şöyle yazdı: 2000 yılında günlük 77 milyon varil olan petrol tüketim miktarı 2020 yılında 110 milyon varile ulaşacaktır. Fakat petrol üretimi mevcut durumda artmakta olan talep süreciyle uyuşamayacaktır ve enerji münakaşası şiddetlenecektir. Fakat dünyada suyun durumu da pek umut verici değildir. Halihazırda insanlar suların yarısını içmek, yıkanmak, gıda maddesi üretmek, sanayi ve benzeri için kullanıyor ve her geçen gün daha fazla su arzı zarureti daha da çok hissediliyor.
Makalede yeteri kadar suya sahip olan bölgeler dışındaki bölgelerde 2050 yılına kadar bu hayati maddeye ulaşmak için yoğun rekabet yaşanacaktır ve küresel ısınma gibi olaylarda suya olan talep oranını etkileyecektir. Yazar makalenin devamında Sudan ve Mısır, Siyonist rejim ve Suriye ile Ürdün, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanacak münakaşalara işaretle bunların da su savaşı için bir giriş olduğunu kaydederek suya insanlarına mavi gezegenin belirsiz geleceği hakkında uyarıda bulunuyor. Dünyada mevcut gerçekler dikkate alınırsa, biz istersek de istemesek de mevcut durumu anlasak veya inkar etsek de su krizi ciddi bir kriz haline geldi söylenmelidir. Bu şartlarda dünyanın her köşesinde ise sulh savaşlarının yaşanması da uzak bir ihtimalda değildir. Ve bir an evvel önlem alınmadığı takdirde ise dünya bu durumun kötü etkileriyle daha çok yüzleşmek zorunda kalacaktır. Geçen bölümde de su üzerine dünyada yaşanan bazı çatışmalar ve anlaşmazlıklara değindik. Bugün de diğer bazı örneklere işaret edeceğiz.
Önce Latin Amerika ve Bolivya'nın dördüncü büyük kenti Cochabamba'ya gidiyoruz. 1999-2000 yılları arasında Cochabamba'da kentsel su temin şirketinin özelleştirilmesine karşı bazı protesto gösterileri düzenlendi. Gösteri seli ve polisin şiddeti su fiyatına karşı genel bir ayaklanma şeklinde tanımlandı. Gerginlikler yeni bir firmanın kendi ortağıyla bir baraj inşası kararı alarak su fiyatının artmasına sebep olmasıyla birlikte başladı. On binlerce insan protesto gösterilerine katıldı. Çıkan çatışmada bir kişi öldü ve su krizi alanında en ciddi hareket olarak kayda geçti. Sonuçta yapılan şikayetlerin bir dış yatırımcının yeni bir anlaşmasıyla 2001 yılında sorun çözüldü.
Bir sonraki örnek Amerika'da ve Kaliforniya su savaşı ile tanınan hareketti. 19. yüzyılda Los Angeles kentinin tüm yönlerden gelişmesiyle bu kente su kaynaklarının eklenmesi öncelik olarak tanındı. Dönemin Los Angeles Belediye Başkanı Owens Vadisi'nden bir kanal ile Los Angeles'e su aktarılabileceğini fark etti. Kanalın yapımı ise 1913 yılında sona erdi. Ve o yıldan itibaren Owens Nehri'nin suyu Los Angeles'e akmaya başladı. Bu konu vadinin ekonomisinin yok olmasına ve çiftçilerin sorun yaşamasına sebep oldu. Sonuçta çiftçiler 1924 yılında kanalı tahribe giriştiler. Fakat Los Angeles su akımını koruyabildi.
Tahran Radyosu.
...1941 yılında Los Angeles yetkilileri Owens Vadisi'nin kuzeyini besleyen Mono Gölü'nün suyunu kanala aktardılar. Fakat Mono Gölü ekosistemi göçmen kuşlar için ve su seviyesinin azalması nedeniyle tehlikeli duruma geldi. Bu konu 90'lı yıllara kadar devam etti ve her iki taraf konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme kararı Los Angeles kentini Mono Gölü'nden su aktarmayı durdurmaya mecbur kılınca göldeki su seviyesi de eski duruma geldi ve ekosistemde daha iyi bir durum aldı. Bu sefer Afrika'dan gelen haberler kara kıtada savaşın alevlendiğini yansıtıyor. Uzmanların araştırmaları ve eldeki bilgilere göre Nil Nehri suyu konusunda yaşanan savaş, Siyonist rejimin gerçekleştirmeye çalıştığı bir plandır ve tabii ki Amerika'nın da bu komploda parmağı bulunuyor.
Etiyopya tarafından El Nahda, barajının inşaatı bu çatışmanın bir başka şeklidir. Ve aslında sebeplerinden biridir. Fars Körfezi kıyısında olan Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Siyonist rejim ve tabii ki Amerika ile birlikte inşaatı için yardım ettikleri belki de dünyanın en büyük baraj. Mısır ve Etiyopya arasında söz konusu baraj ile ilgili müzakerelerin yenilgiye uğraması aslında kesin çatışma aşamasına geçiş anlamındadır. Bu yüzden uzun süreli yan etkilerini göz ardı etmek mümkün değildir. Uzmanlar ve yorumculara göre Etiyopya tarafından inşa edilen bu baraj Mısır suyunu kontrol etme yönünde sert bir karardır ve Mısır'ın su yoksulluğu dönemine girmesine sebep olacaktır.
Bu konu Mısır'ın su hakkı ve yıllık payını garanti etmiyor. Bu arada Mısır ve Etiyopya arasında yaşanan müzakereler ise her zaman yenilgiyle sonuçlanmıştır ve sebebi de bölgede kargaşa ve kaos oluşturarak bulanık sudan balık avlamak isteyen Siyonist rejimin komploları ve şom planlarıdır. Ürdün basınından Al-Gad Asya'da yeni su savaşı cephesi başlığı altında yayımladığı raporda Çin'i Doğu Asya bölgesindeki suları ele geçirmekle suçladı. Söz konusu raporda şöyle yazılıyor. 10 yıllar boyunca Çin kendi komşularını su ile ilgili önemli jeopolitik tehlikelere maruz bırakmış ve bu durumu komşularına nüfuz etmek ve uluslararası nehirler üzerine aldırmadan barajlar inşa etmek için kullanmıştır. Çin halihazırda tüm dünyadan daha fazla sayıda baraj yapıyor ve halen de baraj yapmaya devam ediyor. Öyle ki alt komşuları ve özellikle de Mekong Nehri havzasında olan Nepal ve Kazakistan'ı Çin'e bağımlı tutuyor. Çin şimdiye kadar su paylaşımı için herhangi bir ülkeyle anlaşma sağlamamıştır. Fakat bazı hidrolojik ve meteorolojik konularda ortaklık kaçınılmazdır. Böylece alttaki ülkeler sel olayını öngörüp önlem alabilirken aynı zamanda mal ve can kayıplarını en aza indirebilmek için plan yapabilirler. Buna rağmen bir konuda Çin benzer verileri Hindistan'dan esirgedi. Bu konu ise Hindistan'da sel uyarı sistemlerinin etkinliğini azalttı. Sonuçta bu yıl Hindistan'ın kuzeydoğusunda Brahmaputra Nehri vasıtasıyla akan suni yağışlara rağmen Tibet'in çıkışı ve Bangladeş'e girmeden önceki bölge daha önce benzeri görülmemiş sel ile karşı karşıya kaldı ve olan yıkıcı sonuçlar özellikle Assam bölgesini etkisi altına aldı.
Çin 1997 yılında uluslararası su yollarının taşımacılık dışı haklarına dair sözleşmeye hayır oyu veren 3 ülkeden biridir. Söz konusu sözleşme ülkeler arası ortak havzalarda hidrolojik ve diğer bilgilerin düzenli olarak takasını öngörüyor. Buna rağmen Çin 5 yıllığına ikili bir anlaşma imzalamıştır. Böylece günlük olarak Tibet bölgesinde Brahmaputra 3 kontrol istasyondan Mayıs'ın ortalarından Ekim'in ortalarına dek tehlikeli ve yoğun yağışların yağdığı dönemde hidrolik ve meteoroloji bilgilerini Hindistan'a aktarıyor. Burada önemli olan konu hidrolik verilerin başka ülkelere bedava ve ücretsizce verilmesine rağmen Çin'in bu işlemi para karşılığında yapmasıdır. Halbuki su temini sözleşmesi açıkça bu konuda hiçbir masrafın ödenmemesini de belirtmiştir.
Böylece insan, hayvan ve bitkilerin yaşamında su ve hayati rolü açıklamayı gerektirmeyecek bir konu olduğu açıkça herkes tarafından bilinmekte. Fakat insanlığın mevcut durumu su kaynaklarının doğru yönetilmediği ve krizin yaşandığını gösteriyor. Öyleyse geç kalmadan bir çare bularak dünyayı daha fazla cehalet ve düşmanlık kuraklığına düşürmeyelim.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hamedan ilindeki gezimizin devamında güzel Lalecin şehrini ziyaret ettik. Bu bölümde sizi bu şehrin güzelliklerinden bazılarıyla tanıştıracağız. Thank you.
İran'ın batısına özellikle Hemedan ve Kermanşah'a giderken otobüsünüzün çok özel bir yerde durduğu olmuş mu? Büyük tepsilerde çanak çömleklerini küçükten büyüğe farklı desenler ve renklerle sıralayan çanak çömlek mağazalarıyla dolu, her sanatseverin sanatının dikkatini bunca renk ve emaya ve desene ve inceliğe çeken yol üzerinde bir dinlenme yeri. Hemedan'ın Lalecin şehrinde bunca örneği görmemek gerçekten haksızlık.
Muhtemelen herkes Lalecin'in İran çanak çömlek merkezi olduğunu biliyor. Ve belki de yabancı ülkelerdeki ünü İran'daki ününden daha fazladır. Bu şehir İran'ın çanak çömlek merkezi olarak tanıtılmış ve İran'da çanak çömlek ihracatında ilk sırayı almıştır. Şehre girdiğinizde büyük bir meydanda bu bölgenin çömleklerinin simgesi olan çömlekçi bir adamın heykeli var ve bir taşın üstünde durmuştur ve elinde bir çömlek var. Fotoğrafçılık için ilginç bir manzara olan bu heykelin yanında biri büyük, dar ağızlı bir testi olan birkaç güzel mavi çanak çömlek vardır.
Lalecin'in dünya çömlek şehri olarak küreselleşmesinin kutlanması 25 Ağustos 2016'da bu şehirde yapıldı. Dünya El Sanatları Konseyi jürilerinden bir grup bu şehrin koşullarını kontrol etmek ve onu dünya çömlek şehri olarak kaydetmek için o yılın başlarında Lalecin'e gelerek atölyeleri ve mağazaları ziyaret etti ve son olarak Lalecin dünya çömlek şehri olarak seçildi.
Aslında Lalecin, Batı Asya'nın çömlek üretim merkezi olarak biliniyor. Lalecin şehrinin nüfusunun %80'i çömlekçilik, seramik işçiliği ve çömlek ürünleri alıp satmakla ilgili işlerle uğraşıyor. Bu kalite ve yaş ile Lalecin dünyaca ünlüdür ve çömlekleri dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmekte ve dünyanın her yerinde birçok hayranı bulunmaktadır.
Arap ülkeleri daha çok tüketilebilir çanak çömlekler ve otantik İslami motifli vazolar istemekte ve çeşitli tabaklar, kaseler, sürahiler, şamdanlar, testiler ve vazoları hediyelik olarak almaktadırlar. Avrupa ve Amerika'ya dekoratif çanak çömlek ihracatı daha yaygındır ve dekoratif kaseler ve tabaklar eski İran desenlerine sahip büyük vazolar ve çiçek ve bitki desenlerine sahip ağası tabaklar Amerika ve Avrupa'da çok popülerdir.
Daha önceleri çanak çömlek fırınlarının yakıtı çöllerin etrafındaki diken çalılarıydı. Ancak daha sonra mazot ve ardından kerosene dönüştürüldü. Bu şehrin her yerinde turistlere açık, küçüklü büyüklü çömlek atölyeleri vardır. Bu atölyelerin toprağının nasıl temin edildiğini bilmemiz fena olmaz. Gerekli toprak, Dasçırt köyü çevresindeki arazilerden temin edilerek çamur yapımına özel yerlere nakledilir. Toprağı büyük kaplarda suyla karıştırıp birkaç aşamada kalın küpler haline getirip yoğururlar. Çömlekçi çarkını ve çömlekçilerin çalışma şeklini görmenin özel bir lütfu var ve hepimizi birkaç dakikalığına da olsa hayrete düşürür. Gerçekten de son şekline yavaş yavaş yaklaşan usta bir zanaatkarın elindeki bir çamur parçasının oluşumu insanın topraktan ilkel yaratılışına dair tuhaf bir duyguyu bize aktarıyor.
Tahran Radyosu. Çömlekçiler eserlerini yaptıktan sonra emaylarlar. Emay, farklı metal oksitlerinin birleşiminden elde edilen şeffaf ve kristal tabakadır ve her rengin kendine özel bileşimi vardır. Çanak çömlekler işlevlerinin türüne göre her biri özel bir şekilde pişirilir ve emaylanır. Örneğin, lancin adı verilen kaplar çiğ olarak emaylanır ve emaylandıktan sonra fırında pişirilir. Güveci al topraktan yaparlar ve onu emaylamazlar. Su testileri her zaman emaysız yapılır veya sirke, turşu ve reçel küplerinin içi emaylanır.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi lalecin çanak çömleklerinin toprağı lalecine 5 kilometre uzaklıktaki güzel Dastçert köyünden geliyor. Bu köyün halkı lalecin halkı gibi Türkçe konuşur. Bu köyün halkının başlıca mesleği tarımcılık, hayvancılık ve terziliktir. Bu köyü yarı endüstriyel bir üretim merkezine dönüştüren bu köyde çok sayıda yarı endüstriyel terzilik atölyesi vardır.
Bu bir köy için büyük ve övgüdeğer bir hareket. Ayrıca Dehencir köyü Lalecin'e 2 kilometre uzaklıkta bulunan köylerden biridir ve tarım açısından arpa, mısır, patates, salatalık gibi önemli ve yaygın olarak tüketilen ürünlerle üzüm başta olmak üzere bahçe ürünlerine sahiptir. Dehencir'in geniş üzüm bağlarında altın sarısı üzüm salkımlarını görmek gerçekten hayret vericidir.
İran sanatına ilgi duyan herkese renk ve emay dolu çanak çömlek atölyeleriyle güzel lalecine gitmelerini tavsiye ediyor. İran'ın ticari üretim noktalarına yapılacak gezinin herkesi İran'ın sanatsal hazinelerini tanımaya teşvik edeceğini umuyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت الله ولي